Ayrım 16, sayfa 284. Kitap evim, ben cezaevinde kaldığım sürece kapalı kaldı. Salı verildikten sonra tutuksuz olarak duruşmalar sürerken, kitap evimin açılması için elimden geleni yaptım. Borç içinde kalmıştım. Aylardır ödenmeyen kiralar, ödeyemediğim protesto olan borç senetleri artık o dükkanı sürdürme olanağı bırakmamıştı. Üstelik kitap evinin açılması için oradan oraya koştururken, sıkı yönetim komutanlığından yazılı bir izin almaya çalışırken, gerçekten çok demokrat bir insan olduğuna inandığım, şimdi adını unuttuğum sıkı yönetim adli müşaviri bir albay beni bir kenara çekip "Dostum," demişti. Bunu gerçekten dostça söylemişti. "Bu kitabımı bırak artık. Şunu bir dostun sözü olarak unutma. Bu kitabevi açık olduğu sürece bir bahane bulup seni yeniden içeri alacaklar. Vazgeç bu kitabevinden. Unutma, bunu bir ağabey sözü olarak kulağından çıkarma." "Komutanım, zaten dükkanı yürütme olanağım kalmadı. Borçlarımı ödeyebilmek için o dükkanı birine devretmek zorundayım. Gittim baktım dışarıdan, dükkan mahvolmuş. Bütün kitaplar ortaya yığılmış. Plaklar parçalanmış, yerlerde sürünüyor. Kapının altından giren sularla kitaplar şişmiş. Kira borçlarım üst üste yığılmışken, imzaladığım borç senetlerinin hiçbiri ödenmemişken, ben kitap evini nasıl canlandırabilirim?" İmzaladığı kağıdı verirken, ayağa kalkıp elimi sıkmıştı. Bana yeni hayatında başarılar dilemişti. Bu benim o hoş komutanla dördüncü, son karşılaşmamdı. Kitap evinin yeniden açılış olayını yıllar sonra yazdığım bir öykümde dile getirdim. Sözü burada Kırmızı Mühür adlı öyküme bırakıyorum. 5 gün önce çıkmıştı cezaevinden. Kitap evinin yeniden açılabilmesi için girişimlerde bulunmuş, gerekli yerlere uğrayıp dilekçeler vermiş, elindeki belgeleri göstermiş, imzalar atmış, mühürlü kağıtlar almış. Bugün sabahleyin de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gitmiş, gerekli belgeyi ancak öğleden sonra alabilmişti. 4 gündür yürüyor, taksilere binip iniyor, istemeden girdiği yapıların koridorlarında bir kanepeye oturup bekliyor, sonunda beklediği mühürlü imzalı kağıdı alıyordu. Son uğrak olarak komutanlığa gitmesi gerekmişti. Yani 1,5 yıl önce kendisini yaka paça alıp götüren, kitap evinin kapısını kırmızı bir mühürle mühürleyip kapatan komutanlıktan bu kez mühürün sökülüp dükkanın yeniden açılması için izin alacaktı. Ama genç adam yine de bu getirilişin neden böyle bir gösteriye dönüştürüldüğünü bir anlam veremiyordu. Tıpkı götürülüşü gibi yine asker subay topluluğunun ortasında yürütülüyordu. Kalabalığın şaşkın, anlamsız bakışları arasında o yürüdüğü yol yine bitmeyecek gibi görünüyordu. Bu sabah kentin oldukça dışındaki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yine bir taksiye giderken yaşadığı kötü görüntülerle doluydu içi. Hemen önlerinden bir siyah araba gidiyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önüne gelene kadar da arka arkaya gittiler. Siyah araba genel müdürlüğün önüne doğru sağ saptı. İki araba döner kapıya çıkan yuvarlak merdivenin önünde arka arkaya durdu. Genç adam parasını verip taksiden çıktıktan sonra cüzdanını arka cebine sokup çekinerek, titreyerek yuvarlak merdivenin basamaklarını çıkmaya başladı. Önden gelen siyah arabadan çıkan adamın da basamakları yanı başında çıkmakta olduğunu, adam merdivenin ortasında birdenbire durunca anlamıştı. Dönüp bakınca tanımıştı o yüzü. Esmer, zayıf, saçları ortadan ayrılıp geriye taranmış, sol yanağında doğulu insanlara özgü kocaman çıban izi taşıyan, kaşları gözlerine dökük, tıraş olsa da sakal izleri bir koyuluk halinde yüzünü çevreleyen, İnci dudaklı, gözlüklü yüz. O yüz, bildiği yüz. Bir yıl kadar önce beynine çizdiği o unutulmaz yüz. Kısa bir süre öylece bakışıp kalmışlardı merdivenin ortasında. Siyah giysili adam birden dönüp basamakları üçer beşer inmiş, siyah arabasını telaşla çalıştırmış, gaza basıp büyük bir gürültüyle hızlı uzaklaşmıştı. Düpedüz kaçmıştı. Genç adam döner kapıyı titreyerek geçmişti. Danışmaya kimliğini bırakıp görüşeceği bölümü söyledi. 3. kata çıkması söylendi. O kat mıydı, daha mı yukarısıydı bilemiyordu ama burada geçirdiği günleri kafasından silmeye çalıştı. Bu ilk kez gördüğü koridorların, kapıların, yanından gelip geçen insanların onda hiçbir somut anısı yoktu. Öğleden sonra yeniden gelmesi istendi. İstediği belge ancak öğleden sonra hazır olacaktı. Konuştuğu görevliler alabildiğine alçak gönüllü, sıradan insanlardı. Buraya gözleri kapalı olarak getirildiğinde göremediği ama karşılaştığı insanlar bunlar olamazdı. 1,5 yıl öncesinde kalmış o azgın, acımasız insanların ne seslerini ne de kokularını hatırlıyordu. Öğleden sonra gerekli belgeyi almak için geldiğinde yuvarlak merdivenin üstündeki düzlükte durup o siyah giysili adamın yine gelebileceğini düşünerek bir süre beklemek geçti içinden. Beklemedi. Döner kapıyı itip içeri girdi, üçüncü kata çıkıp istediği imzalı mühürlü belgeyi aldı. Bir taksiye atlayıp dönerken kafası, bir yıl öncesindeki o yüzü çıban izli, cizik sesli, gözlüklü adamla doluydu. Gözleri bağlıydı. Nerede olduğunu bilemediği bir yapının girişindeki merdivenin üst basamağına oturtmuşlardı. Cizik sesli biri uzun bir metin okumuştu. Müthiş bir öyküydü. Bir uçağın kaçırılmasıyla ilgiliydi. O göremediği cizik sesli adamın okuduğu öyküde esas üç oğlandan biri de kendisiydi. Şişirme Türk filmlerinden birini izler gibi dinlemişti cizik sesli adamı. Filmin esas oğlanlarından biri olarak da anlatılan öykü, ne kadar gerçek dışı da olsa ister istemez hoşuna gitmişti. Düzmece öykü bitince kollarından tutup kaldırmışlar, ıslak, tuzlu beton bir düzlükte yürütmüşlerdi. Bir uzunca koridor olmalıydı. Sonra bir yere sokmuşlardı. Birkaç adım yürüyüp oturmasını söylemişlerdi. Yuvarlak bir tabureydi. Bir kapının kapanışını duymuştu. Büyük bir salonda olduğunu düşünmüştü önce. Salonu bir laboratuvar gibi tasarlamıştı kafasında. Hiç de hoş olmayan şeylerin yapıldığı değişik bir laboratuvar. Yüzüne birden bir sıcaklık vurmuştu. Büyükçe bir lambayı yüzüne yaklaştırdıklarında anlamıştı. Başındaydılar. En az 5-6 kişiydiler. "Şimdi baştan başlayalım," demişti o çizikli ses. Dışarıda bıraktığı gibiydi görevlinin sesi, sakin, neredeyse dost bir ses. "Bütün bunları kim uydurdu?" diye sormuştu genç adam. "Lütfen söyleyin. Bu kadar güzel bir öyküyü uyduran kişiyi bilmek isterim." Çok mu ileri gitmişti? Böyle bir soruyu bu kadar rahatça sorduğuna pişman olmuştu. Yine de dayanamayıp bu öyküyü yazabilecek birkaç kişinin adını vermişti. Sonra birden bir ad daha geldi aklına. "Suat Hanım mı?" Suratına hiç beklemediği bir tokat yiyip savrulmuş, yuvarlanıp düşmüştü tabureden. Kaldırıp oturtmuşlardı yine. Sağ dirseği çok acımıştı. "Ulan o adı unut," demişti yandan bir ses. "Bir daha da ağzına alma." Yüzüne inen tokadın sahibi olmalıydı o ses. Suat Hanım. Bir nişansı olduğundan da söz etmişti. Demek polisti Suat. Bunu hiç ummazdı ondan. "Onca sevişmelerden sonra" adlı öyküm bu konuyla çok yakından ilgilidir. Ne güzel bir gün geçirmişlerdi. Etinin belleğine kazınan o sevişme gününün sonunda böyle bir şey. O mat, düzgün, diri, kaygan bedenin unutması olanaksızdı. Yine de kasıklarından bir kamaşma geçmişti. Belki de nişansıydı bu ses, belki de kocası. "Odayı boşaltın," demişti çizikli ses. Uzaklaşan ayak seslerini, kapının açılıp kapanışını duymuştu. "Şimdi gözlerindeki bağı çıkaracağım. Başını kaldırmak yok. Sağa sola bakmak yok. Yalnızca sana göstereceğim fotoğrafa bakacaksın. Tamam mı?" Sesini çıkarmayınca "Tamam mı?" diye sesini yükseltmişti. "Tamam." Bir el göz bağını çekip çıkarmıştı başından. İlk anda gözlerini açamamıştı. Müthiş bir ışık vardı tepesinde. Yanan gözlerini kelepçeli iki eliyle ovuşturmak zorunda kalmıştı. "Masanın üzerinde bir fotoğraf göreceksin. Bu fotoğrafa dikkatle bak. O fotoğrafta sana tanıdığım birini göstereceğim. Başını kaldırmak yok, sağa sola bakmak yok, tamam mı?" Gözlerini aralayınca hemen önünde küçük bir masa, masanın yanı başından yukarı çıkan bir lambanın ayağı, üstünde de kendisine çevrilmiş kim bilir kaç voltluk ışığın aydınlattığı kocaman bir lamba. Arkasında konuşan çizikli sesin görünmeyen yüzü. O tasarladığı, kafasında büyüttüğü büyük odadan işkence aletlerinden hiçbir iz yoktu. Küçücük, boş bir odaydı. Büyük ışığın arkasından bir kol uzanmış, masanın üzerine bir fotoğraf bırakmıştı. Ege'de ya da Akdeniz'de bir kıyı kasabasında yaz tatilinde çekilmiş bir fotoğraf. Ayakta yan yana durup poz vermiş, hızlı erkekli, mayolu 8-10 kişilik genç bir topluluk. İşlerinde tanıdık yüzler de vardı. Fotoğraftaki bu kişilerin çoğunu tanımışsındır. Elbette tanıyordu ama oyuna gelmemeliydi. İki elini kaldırıp gözlerini ovuşturmuştu. "Seçemiyorum. Eğil biraz, daha yakından bak." Eğilip bakmış, başını sallamıştı. "Seçemiyorum efendim." Yine gözlerini ovuşturmuştu. Fotoğrafın solundaki ikinci kız. Tanımıştı, melekti. "Tanıdın mı?" "Gözlerim iyi seçemiyor efendim." "Numara yapma ulan, iyi bak." İlk kez kabalaşmıştı görevli. Bir el uzanmıştı ışığın arkasından. Bir parmak meleğin üzerinde durmuştu. "Kim bu?" Başını sallamıştı genç adam. "Hangisi efendim?" Işığın arkasından öfkeyle ince bir yüz çıkmış, uzanıp parmağını basmıştı meleğin üzerine. "Şu kız ulan, kim bu?" Lambanın ardından çıkan o yüz, bir anda kesin çizgilerle çizilivermişti genç adamın belleğine. "Tanımıyorum efendim." Yüzüne inen, hiç beklemediği bir tokatla yuvarlanmıştı yine taburenin üzerinden. Ama lambanın arkasından öfkeyle çıkan o yüzü bir daha da unutamamıştı. Hele oradan çıkarılıp Götürüldüğü yerde o çizik çizik sesin soruları, tekmeleri, tokatları, onun buyruklarıyla yapılan o acımasız, o insanlık dışı şeyler, o yüzü büsbütün netleştirmişti genç adamın belleğinde. Esmer, zayıf, saçları ortadan ayrılıp geriye taranmış, sol yanağında, doğulu insanlara özgü kocaman bir çıban izi taşıyan, kaşları gözlerine dökük, tıraş olsa da sakal izleri bir koruluk halinde yüzünü çevreleyen, ince dudaklı, gözlüklü, o çirkin yüz. O çizik çizik seslinin unutulmaz yüzü. Genç adam taksiden komutanlık binasının biraz ötesinde indi. O çıbanlı, o iğrenç yüzün öfkesiyle işin sonuna gelmiş olmanın rahatlığı içinde kapıdaki silahlı nöbetçiye derdini anlatıp içeri girdi. Bir süre onu bir odada beklettiler. Sonra şişmanca kısa boylu bir albay yanına aldığı bir yüzbaşı ile çıkıp yanına geldi. Buyurun gidelim. Kapının dışına çıktılar. Neyi beklediklerini anlayamadı. Nasılsınız dedi albay. Hiç beklemediği bu soru şaşırttı onu. Sağ olun efendim, iyiyim. Beklediler. Az sonra beklenen askeri araç geldi. Sürücü er fırlayıp sağdaki kapıyı açtı. Albayı yanına oturttu. Arkadaki sıraya yüzbaşı bindi. Yanına iki de astsubay aldı. Genç adamı arka kapıdan aldılar. İçeride altı er vardı. Silahsızdılar. Hiç beklemediği bir şey. Yeniden tutuklanmış, cezaevine götürülüyor gibiydi. Ama kollarını buluşturup kelepçe takmamışlardı bu kez. Yola koyuldular. Yine bitmek bilmedi yol. Askeri araç sağa yanaşıp ordu evinin önünde durdu. Sürücü er fırlayıp atladı arabadan. Önde yanında oturan kısa boylu şişman albayın kapısını açtı. Albay sallanarak indi. Arka sırada oturan yüzbaşı ile iki astsubay, silahsız altı er arka kapıdan atladılar. Geniş kaldırımdaki gölgeleri yanındaki mağazaların önüne kadar uzanıyordu. En son getirilen genç adam indi arka kapıdan. Albay öndeydi. Biraz gerisinde yüzbaşı yürüyordu. Genç adamı iki astsubayın arasında yürüttüler. Erler arkadaydı. Kalabalığın iki yanı açılarak yol verdiği kaldırım boyunca yürüdüler. Karşı kaldırıma geçmek için trafik ışıklarını beklemediler. Astsubaylardan biri yolun ortasına çıkıp gelen arabaları durdurdu. Kafile dağınık da olsa düzgün bir sıra halinde karşı kaldırıma geçti. Tıpkı 1,5 yıl önce götürülüşünde olduğu gibi. Silahlı bir manga askerin arasında cadde boyunca geniş kaldırımda kalabalığın arasında yürütülmüş. Tanıdık tanımadık herkes belki de acıyarak götürülen bu genç adama bakmıştı. O yol bir türlü bitmek bilmemişti. 1,5 yıl sonraki bu yürüyüşün sonunda yeni bir tutuklanma olmayacak, o karanlık günler yeniden yaşanmayacaktı. Ama bu yürüyüşe bir anlam verememişti genç adam. Sessizce yürüyor, sağına soluna bakmamaya çalışıyordu. Cezaevinde kaldığı sürece işlettiği bu küçük kitabevi de bir suçlu gibi onunla birlikte tutuklanıp mühürlenmiş, tam 1 yıl kapalı tutulmuştu. Sinemanın ana giriş kapısında albay durup döndü, arkasından gelenlere özellikle de genç adama baktı. Yaklaşmalarını bekledi. Sonra da genç adamın koluna girdi. Kolunu çekmek istediyse de çekemedi genç adam. Çevresine bakındı belli etmeden. Kolundan çekilerek albayın adımlarına ayak uydurup yürüdü. Genç adam tedirginlikle çevresine bakınıyor. Kimse bakmasın, kimse görmesin istiyor. Bilet gişesinin önünden geçerken gişenin içinde oturan o dost Necmiye'nin şaşkın ama özlemiş bakışlarıyla karşılaşıyor bir an. Kolunu albayın kolundan çekmek istiyor, çekemiyor. Necmiye'den kaçırıyor bakışlarını. Bir sıra dükkanın önünden geçip kitabevinin önüne geliyorlar. Kitabevinin solundaki, sağındaki iki küçük dükkan da ışıklar içinde. Kitabevi karanlık. Vitrinde pek az kitap kalmış, hepsi de toz içinde. 4 gün önce akşam karanlığında kimseye görünmeden gelip bakmıştı dükkanının bu acıklı görünüşüne. Yine kimseye görünmeden sıvışıp gitmişti sessizce. Kapıdaki kırmızı mührü de o zaman görmüştü. Gelip kırmızı mühürlü kapının önünde durdular. Askerler geri çekilip bir yarım ay çizdiler. Kirli camların ötesinde dükkanın içi koridordan vuran ışıkların aydınlığında yarım yamalak da olsa görülüyordu. Ortada bir kitap yığını vardı. Askerlerin arkasında kalabalık birikmeye başlamıştı. Albay dönüp biriken kalabalığa baktı. Yüzbaşıya bir şeyler söyledi. Yüzbaşı döndü, kibarca kalabalığın geri çekilmesini istedi. Kalabalık kıpırdadı, biraz geriledi. Albay'ın gözetimi altında yüzbaşı, elindeki çakıyla kırmızı mumu bağlayan ipi kesti. Genç adamın cebinden çıkarıp uzattığı anahtarla kapı açıldı. İçeri, önce albay girdi. Genç adamın da içeri buyurması istendi kibarca. Girdi. Kitabevinin açılışındaki kurdeleyi kesecekmiş gibi girdi. Elektrik düğmesinin yerini unutmamıştı. Kasanın arkasındaki düğmeyi çevirdi. Dükkan 1,5 yıl öncesindeki gibi aydınlandı. Çevresine bakındı. özlemiş miydi? Sağda, ortada bir kitap yığını vardı. Üst üste atılan kitaplardan oluşmuş küçük bir dağ. Alttaki kitaplar kapı altından içeri giren sularla şişip kabarmıştı. Bakındı çevresine. Pikapta bir uzun çalar vardı. Yaklaştı, beklediğiydi. Theodorakis'in o ünlü Z filmine yaptığı müziğin parçalarından oluşan o çok sevdiği uzun çalar yine pikabın üzerindeydi. Bir yıl önce kitap evinden alınıp götürülürken kitapta o uzun çalar dönüyordu. Eliyle yavaşça okşadı pikabı. Plağın üzeri toz içindeydi. Eliyle silmeye çalıştı üzerindeki tozları. Götürülürken bıraktığı dükkanla bir yıl sonraki bu dükkan arasında pek az benzerlik vardı. Plak bölümü neredeyse boşalmıştı. Kitaplar ortaya yığılmıştı. Kasa makinesi belli ki kırılarak açılmıştı. Dayanamayıp yerde sürünen iki uzun çaları alıp tozlarını üfledi, raftaki boş bir yere koydu. Ayağına takılan kitabı da biraz öteye itti. Albay, orta boyun biraz altında ama kısa boylu olmaktan da kurtulmuş gibi, yüzü enli, şişman, gençten biriydi. İyi niyetli gözlerle bakmaya çalışıyordu. Sizden imzalı bir teslim kağıdı almak zorundayım dedi. Asubaylardan birinin çıkardığı, arasına kopya kağıdı konulmuş bir çift dosya kağıdına, neredeyse özür dileyerek şu yazıyı yazdırdı. Kitap evimi hiçbir zarar ziyan görmemiş olarak bıraktığım durumunda teslim alıyorum. Göz göze geldiler albayla. İkisinin de gözlerinde inanılmaz, çaresiz bir yalanın ortaklığı vardı. Kitap evinin önünde biriken kalabalığı erler artık geri itemiyorlardı. İşte orada yaşanan büyük sessizliğin ortasında, onulmaz bir çaresizlik içinde genç adam hiçbir zarar ziyan verilmemiş dükkanının uyduruk belgesine imzasını atarak o bitkin, o çiğnenmiş, o altüst edilmekten, didiklenmekten yorulmuş dükkanını teslim aldı. Albay çıkarken elini sıktı. Biraz utangaçtı. Utanmazlığın bu boyutlara çıktığı bir dönemde biraz utanır gibi olmak bile yeterliydi. Albayın arkasından yüzbaşı da, astsubaylar da, erler de çekilip gidince kalabalık kapıya dayandı. Bir an, bir yılda ödeyemediği dükkan kirasını nasıl ödeyebileceğini düşündü genç adam. Bunca plak için imzalayıp verdiği, protesto olan senetleri düşündü. Bu duruma gelmiş bir dükkanla ödeyemezdi bu borçlarını. Bunu da düşündü. Kapının ağzında, vitrin camlarının dışında biriken kalabalıkta tanıdık yüzler görüyordu. Büyük uzun çalarların darmadağın edildiği, alabildiğini azaltıldığı rafların önündeki sete oturup çevresine baktı. Olamazdı. Bıraktığı dükkan bu değildi. Oysa ne güzel günler yaşamıştı bu dükkanda. Girişin hemen karşısındaki duvarı kaplayan Che Guevara'nın o başı bereli ünlü afişi. Daha sonra seçim öncesi Türkiye İşçi Partisi'nin büyük afişi. Her ay bir gün uğrayıp bir sürü kitap seçen Bülent Ecevit'in içerideki kitapları bir bir gözden geçirip beğendiklerini seçişi. Rahşan Hanım'ın içeri girmeyişi, her zaman yaptığı gibi kapının dışında bekleyişi. Bülent Ecevit'in kitapların parasını ödedikten sonra çıkarken yaptığı o son uyarı. Ben sizi demokrat olduğunuz için seviyordum. Bir yanlışlık mı oldu efendim? Duvardaki bu afiş. Ama efendim seçime gidiyoruz. Ben de Türkiye İşçi Partisi üyesiyim. Bir daha gelemem ben buraya. Niçin efendim? Bu afişin altında kitap seçemem. Niçin seçemiyorsunuz efendim? Burası yine aynı dükkan, ben de aynı insanım. Hayır, gelemem. Böyle bir afişin olduğu dükkana gelemem. Siz bilirsiniz efendim. Bir daha da gelme işi. Dönüp pikaba baktı. Theodorakis'in uzun çalarının üzerindeki tozları üfleyip pikabı çalıştırdı. Sesini kıstı. O bir yıl önceki müzik, cızırtılı da olsa yeniden başladı. Kapıda önde duran yarı tanıdık bir sarışın. Girebilir miyim, kitap alabilir miyim diye sordu. Buyurun girin dedi genç adam. Ama ben hesap kitap yapamam. Para bozamam, paket yapamam. Zaten sanırım paket kağıdı da yok. Olsun, siz rahatsız olmayın. Kitaplarımızı alır, paramızı bırakır gideriz dedi kapıdaki bir başkası. Siz hiç kıpırdamayın, oturduğunuz yerden kalkmayın dedi bir arkadaki. Genç adam iki kolunu göğsünde buluşturmuştu. Olacakları hem aldırışsız hem de bir tür merakla bekliyordu. Girdiler. Dükkan bir anda hiç görmediği kadar sıkışık bir kalabalıkla dolmuştu. Giremeyenler vitrinin dışından içeri bakıyorlardı. Ortadaki kitap yığını yağmalanıyor gibiydi. İnsanlar sanki ellerinin ulaştığı her kitabı yığından çekiyor, kollarının altına sıkıştırıyor ama daha da kitap bulabilmek için kalabalığın arasından geçip öbür kitaplara ulaşmaya çalışıyordu. Kimse aldığı kitapların tutarını hesaplamıyor, cam setinin üstüne bir takım paralar bırakıp çıkıyordu. Genç adam şaşkınlıktan bir şeyi fark etti. Kitap alanlar çıkarken seçtikleri kitapların tutarının çok çok üzerinde paralar bırakıyordu. Kapadaki kalabalıktan girenlerin çıkışları güç oluyordu. Bir ucunda kasa makinesinin durduğu uzun cam setin üstü kağıt paralarla dolmuştu. Bu beklenmedik dayanışma genç adamın yüzünü kızarttı. Soluk alışları sıklaşmıştı. çenesinin titrediğini anladı, ağlamamak için tuttu kendini, boğazını temizledi, müziğin sesini daha da yükseltti. Ellerini göğsünün üzerinde kavuşturmuştu. Bir saat kadar sabırla olanları izledi. Dışarıda hala içeri girememiş insanlar vardı. Dayanamadı, kalktı, kapıya gitti. "Kızmayın ama dükkanı kapatmak istiyorum," dedi. Sesi titriyordu. "Hepinize teşekkür ederim." Gerçekten 10 dakika sonra kitabevini kapatmak istediğinde içeridekilerin çıkması pek kolay olmadı. Dışarıda kalanlar da kızmadılar. "Efendim, yarın açacak mısınız kitabevini?" dedi arkalardan bir ses. "Bilmiyorum," dedi genç adam. Kasanın altında bulduğu buruşuk, tozlu naylon bir torbaya biriken para yığınını utanarak sıyırıp doldurdu. Işığı söndürmeden önce pick-up'ın iğnesini yeniden uzuncaların başına koydu. Müzik yeniden başladı. Kapıyı kapattı, anahtarı cebinde arayıp buldu, deliğine sokup çevirdi. Duran kalabalığa "Teşekkür ederim," diyebildi. "Efendim, müziği kapatmayı unuttunuz," dedi bir ses. "Biliyorum, çalsın." Bir yıl önce kitap evinden alınıp götürülürken de pick-up'ta aynı parçalar çalınıyordu. Yerde, ayağının ucunda sökülen kırmızı mührün iplik alıntısını gördü. Kalabalığın ayakları altında ezilmişti. Ayağıyla şöyle itip yürüdü. Temmuz 2002 Çeşme. Muhabiri okuluna alındığımın üçüncü günü, yani 25 Haziran Perşembe günü kapatıldığım odanın kilidi açılmış, içeriye hukukçu bir üsteğmenle bond çantalı, esmer yüzbaşı olduğunu aynı odada birlikte kaldığımız tutuklu teğmen Alaaddin Sevim'den sonradan öğrendiğim sivil biri girmişler. Sivil olan yüzbaşı hukukçu üsteğmene beni göstererek "İşte sergi kitabevinin sahibi bu," demiş. Üsteğmen de gözlerine küçük acıma duyguları eklemeye çalışarak boş boş bakmıştı bana. Odadaki iki katlı ranzaların arasındaki dar geçitte ayaktaydım. Yüzbaşı "Yine yasak kitaplar satıyor musun?" demişti alaycı bir sesle. "Hayır," demiştim. "Yasaklanmış kitap satmam ben." "Emin misin?" demişti. "Evet," demiştim. "Yani şu anda gitsem kitabevinde hiç yasak kitap bulamaz mıyım?" "Bulamazsınız." "Başlangıç ilkelerini de mi?" "Bulamazsınız. Çünkü o kitap tükeneli bir yıl oldu. Üstelik yasaklanmış bir kitap da değildir." "Peki temel ilkeler?" "Felsefenin temel ilkeleri serbesttir. Yasak kitap değildir." "Kim demiş yasak kitap değil diye?" "Yasak kitaplar listesinde o kitabın adı hiç geçmedi. Ya yasaklama kararını gösterirsem?" "Görmek isterim efendim." Bond çantasını yataklardan birinin üzerine koyup karıştırmış, aramış, öyle bir karar metni bulamamıştı. "O kitaptan 40-50 kadar bulabilir miyiz kitap evinde?" "Bulabilirsiniz. Çünkü yasak olmadığını biliyorum. Ben size yarın yasaklama kararını getirip gösterirsem?" "Sevinirim efendim. Ne zaman yasaklandı acaba biliyor musunuz?" "3 ay kadar önce." "Mahkeme kararıyla mı yasaklandı?" "Sıkı yönetim yasakladı." "Bilemezdim ki," demiştim. "Eskiden bir kitap yasaklandı mı en azından gazetelerde okuyup öğrenirdik. Şimdi öyle olmuyor. Üstelik yasaklandıysa niye gelip toplamadılar kitabı? Niye bildirmediler bize?" "Nereden bilebilirdim ki?" "Yarın görüşürüz," demiş, çekip gitmişlerdi. 40-50 kadar temel ilkeler. Esmer sivil yüzbaşının bu sözü, kitap evinin basılıp arandığı konusunda yeterli izlenimi vermişti bana. Demek kitap evinde başka yasaklanmış kitap bulamayınca felsefenin temel ilkelerine el koymuşlardı. Hiç aklıma gelmezdi kitap evimin kapatılacağı. Karıma yazdığım her mektubumda kitap evimle ilgili uyarılarda bulunmuştum. Aklım hep kitap evindeydi. Çocukların yapacağı bir yanlışlık başıma yeni dertler açabilirdi. Daha da kötüsü kitap evine karakol kurulabilir, her gelen içeri alınabilirdi boşu boşuna. Tıpkı Emil Galip Sandalcı'nın evine kurulan karakol gibi. Evet, böylesi daha iyi. Borç senetlerini de karım ödüyormuş, zavallı. Çekilecek yük mü bu? Çıkabilir bu pislikten yakamı sıyırabilirsem bir ay içinde kitap evini tasfiye edebilirim. Dosyam savcılığa gelmiş. Karım öyle yazıyor. Bugünlerde savcı dosyayı okuyacakmış. Şu ara elimde çok dosya varmış. Her an çağrılmayı beklemekte haklıyım demek ki. Babam 13 Haziran'da Ankara'ya gelmiş. Kızım kızamıktan sonra bir de kabakulak geçirmiş ama iyileşmiş. Çay ile bisküvi. Gerinmek, gerinmek, gerinmek. Anlatılmaz bir gerinme isteğiyle doluyum. Gece 21-23 nöbetçisi Malatyalı Dursun'du. Koğuş sorumlusu sarışın çavuş Bahattin'le fıs fıs konuştular da konuştular. Yakınımdaydılar. Uykumu kaçıran da bu oldu.